Ne kitapsız, ne kedisiz. Bilge Karasu, sayfa 85. Bilge Karasu adlı birinin 50. yaşı üzerine metin taslağı. Hale inen merdivenin kıyıcığına ilişmiş bir usu itik. Kapatılmakta olan dükkanın aydınlığına doğru sesleniyor. Efendi, efendi. Karanlık iyice basmış. Usu itik. Cigarasını çekiştiriyor. Ben gidiyorum artık efendi, diyor. Cevap vermedin. Soruyorum. Yaşam nedir? Bilge Karasu içinden yaşam dedi, diyor. Yanından geçiyor adamın. Çöktüğü yerden kıpırdamadan, bak gideceğim şimdi, diyor gene usu itik. Söyle, yaşam nedir? Sesi gerilerde kalıyor. Karasu, haldeki alışverişini çabuk bitirip evine dönmeli. Kendisini kedisinden başka kimse beklemiyorsa da, kedisinin bekleyişinden söz etmek de ne ölçüde yerinde olur ya. Güçlü ampullerin altında elmalar, mandalinalar, kıvırcık salatalar bütün dirilikleriyle parlayarak yanından akıp giderken anasını düşünüyor Karasu. Us itimini. Yaşamın ne olduğunun, ne zaman sorulduğunu, hangi zamanlar sorulduğunu. Anlam bulamamayı düşünüyor. Anlam arayışı, anlam yaratma gerekliliğini düşünüyor. Belki her yaşam için ayrı anlamlar üretme gerektiğini. Ona bakıyorum, susuyor, önüne bakıyor. Çocukluğundan beri bu oyunu oynar, gözetlenme oyununu. Önceleri belki bir suçluluk duygusuydu bu. Kendisine dikilen göz Tanrı'nın, anasının, büyüklerden birinin, sevmediği birinin gözü olur, kınar doğanda yaptığını. Adı konmadan yaşanırdı bu suçluluk. Şimdi ise gerçekten bir oyun. Kimi dakikayı bakan, gören varmış gibi yaşamak. Ancak bizim baktığımız kadar bize bakıldığı, gördüğümüz kadar görüldüğümüz yanılgısından geç, güç sıyrılıyoruz. Bizim bir çift gözümüze karşılık sayısız çift göz almaktadır çevremizi. Bu gözler sandığımızdan çok daha sık ilişir bize. Ne ki, Karasu'nun oynadığı oyunda gözler artık yapılmakta olan işi kınayacak gözler değildir. Yapılmakta olan iş kınanacak bir iş değildir zaten. Karasu kendi kendine bir şeyler anlatır. Gözetlenme oyunu da o sırada oynanır. Bakan göz o anlatılanı dinlemektedir. Nasıl gözse. İşte bundan ötürü bakıyorum ona. Baktığımı biliyor, susuyor, önüne bakıyor. Ne düşündüğünü bildiğimi biliyor. 50 yaşında, 50. yaşıyla ilişkili olarak söyleyebilecekleri ne? Düşünüyor. Herhalde bana, yani bunları yazana, oh olsun der gibi gülümsüyor içinden. Böyle bir yazı istenmiş, kısa sürede yazılması gerek. Hanidir, yetiştirilecek yazı yazmıyoruz artık. Üstelik bu yazıyı günün birinde Metinler kitabının son metni olabilecek, Kısmet büfesinin adını taşıyacak kitabın sonuna katabilecek bir yazı diye tasarlıyoruz. Oysa yazı bizim için eskiyip, yıpranıp, silkelenip, biçilip, bir daha bir daha biçimlenmedikçe bitmiş sayılmaz. Yazıyla bir arada yaşamak, uzunca bir süre iç içe yaşamak isteriz. Bu yazıda bunu yapamayacağımıza göre başlığa taslağı sözcüğü eklenecek. Kitapta bu sözcük başlıktan çıkarılabilir belki. O zamana dek ortaya çıkacak yazıya bağlı. 50. yaşının özelliği yok. 50. yılında kendini biri birinden kötü durumlarda bulmuş da olsa, ölüm, umut kırıklığı, gönül yarası, yalnızlık, acılık, tiksinti, hastalık, eksilme, art arda, üst üste gelmiş olsa da başına. Bunların talimine 9 yıl önce başlamıştı ya, son 2,5 yıl kendini bunlara iyice alıştırmakla geçti zaten. Gerçeklik bir şey gerektiriyorsa onu kabul etmeyi, enayi yerine konunca öfkelenmemeyi öğrendi gibi. Gülüp geçtiği bile oluyor böyle şeyler olunca. Durmaksızın öğrenmek gerekiyor. Kendini tanımak, her günün değişikliğine kendini uyarlamak. Bu 50. yıla seviler, umutlar, sevinçler, tazelikler de karıştı orasından burasından. Bunu da söylemeli. Hesabın doğru dürüst tutulması gerek. Ama 50. yaşın bir özelliğini bulamıyor. 20. yaşın kitaplarda söz edilen başkalığını, olağanüstülüğünü nasıl beklemişti 20. yaşında anımsıyor. Buna da gülümsüyor ince ince. 20. yaşında gerçekten çok, çok önemli bir şey olmuştu ona ama o ara farkına varmamıştı ki. 30 yıldır o çok önemli şeyi yaşıyor sayılır bir bakıma. Bunca yılının muhasebesi karmakarışık. Ama hesaplar gene de günü gününe tutulmuş olduğu için 50. yıl 49.'ya, 49. yıl 48.'ye kaynayıveriyor. Sınırlar anlamsızlaşıyor gitgide. Öğrenilmiş, düşünülmüş olanlar arasından kumruya niyet çektirir gibi birden farkına varılan yokluklar var. Niyetçiler, hayvanları, ağız aralık izleyicileriyle artık yok. Bir takım şekerleme çeşitleri, aletler, meyve ya da sebze türleri, meslekler, duyarlılıklar, ilgiler yok. Birçok kitap bulunmaz oluyor. Yenilikler tümen tümen, bilmeyen yok. Görüp unutamadıklarımızın sözünü ediyoruz biz burada. Çocukken işittiğimiz bir şeyleri şimdi bu yaşta yaşıyoruz. Yaşlanmaya bağlı sandığımız şeyin düpedüz yılların geçişiyle ilişkili olduğunu öğreniyoruz. Yani biz, yaşlananlar, öğreniyoruz. Şimdi bunları söylemek bizim vaktiyle düşündüklerimizi düşündürecektir gençlere. Sonra onlar da. Yoksa bu yaşın sarılmak istediği bir kötü umut mudur bu? Onlar da. Gerçekten onlar da mı? Bizim yaşadığımız acıları onların da yaşaması gereksiz deriz. Sevinçlerimizi onlar da yaşar diye umutlanabiliriz. Oysa nasıl hepimiz öleceksek, belki iyi ya da kötü diye ayırt etmeye bile kalkacağımız ölümlerle öleceksek, nasıl bir yaştan sonra bozulup eksilmeye başlıyorsak, gençler de, daha gençler de, genç yaşlarında kopuvermezlerse yaşamlarından, ne kadar çok gördük bunu, ne kadar çok eksilip bozulacak zamanla. Kumruya niyet çektirir gibi bir şeyler seçmek, başkalarına da söylenebilecek, söylenmeye değer bulunacak bir şeyler seçmek. Ukalaca bir şey örneğin, yaşlılık gençlik konusunda işte geldiğimiz, yaza geldiğimiz, beyinlerimizin en büyük donukluğu içinde sürdüre geldiğimiz basma kalıp düşünceler üzerinde biraz kafa yormak zahmetine katlansak, bu kalıpları değiştirmek, en azından zedelemek yürekliliğini bulsak içimizde, bakarsınız daha az mutsuz yaşlılar, daha az mutsuz gençler türeyiverir. Bir başka şey, örneğin her yasa, her kural, her bölümleme birilerinin belirsizliğin sisin içinden çıkarıp seçer, seçtirir, belirginleştirirken o birilerini pek aldatıcı duygulara salar. Kendilerini gerçekten başka imiş gibi görmeye başlar o birileri. Değil mi ki bir yasa, bir kural, bir bölümleme onlar için düşünülmüş? Oysa böbürlenmek neye yarar? Ölümün eşitleyiciliğini unutmaya olsa olsa. Bir başka şey daha, örneğin, kendin dünyanın özeyi sananlar hiç de az değil. Ama kendinden başka bir şey düşünemediğini açıkça ortaya koyacak, belli edecek, herkesi birkaç dakika içinde salgın altına alacak kadar yürekli olanlar, dünyanın ilgiye değer tek kişisi benim diyebilecek ölçüde saf olanlar çok az. Bizi aldatıyor bu. İnsanların başkalarına ne denli kapalı olabileceklerinin farkına varmıyoruz. Tamam, anlaşıldı, bir şeyler öğrenmiş, bir şeyler düşünmüşüz işte. Öğrendiklerimizin, düşündüklerimizin hepsini sayıp dökecek miyiz şimdi? Çiğlik edip ne kadar piştiğimizi mi anlatıyoruz, diyor içinden, kaşının tekini kaldırıp yan yan bakarak. Haklı, duralım. Bir adamı anlatmaya kalkışırız ya, anlatabilmek başarılması güç bir iş. Bir şeyler, yaşam üzerine, insanların yapıp yarattıkları üzerine bir şey daha, birkaç şey daha öğrenmiş, düşünmüş olmak güzel. Biraz yol almış sayılabiliriz. Ama yaşlanma hep ilerleme, yetkinleşme mi? Yok canım. Yaşlanmanın bir başka yanı da var. Dış dünyaya türlü biçimlerde duyulan ilginin şurasından burasından sakatlanmaya başlaması, insanın kendi kendiyle daha çok uğraşır duruma gelmesidir de yaşlanma. Bununsa tehlikesi büyük. Çok şükür diyor karşımda Karasu. Şimdilik farkındayım bu tehlikenin. İyi bari. Şöyle bir şey ekleyiversem şuracağa. Tutarsızlıklarımız, çelişen düşüncelerimiz, sözlerimiz, eylemlerimiz de bir o kadar bizdir, yaşamımızdır. Nasıl unutalım? Bu son yazdığıma pek karşı çıkmıyor. Başını hafif hafif bir sallayışı var. O anlama gelir. Daha doğrusu bunu hoş görmekle yetiniyor gibi. Geçen gün şöyle bir şey söylüyordu. Hoşgörü yaşla azalmıyor ya da çoğalmıyor galiba. Olsa olsa hoşgörümüzün arttığı yerler var, eksildiği yerler var o kadar. Öyle sanıyorum. Kimi şeye kızma hızı azalmış mı ne? Bir adamı anlatmaktan söz ediyorduk. Oraya dönelim. Yazarlar bu işi yapabilmek için başarılı başarısız birçok yol denemişler. Okuduklarımız, öğrendiklerimiz var. Okumadıklarımız, okuyamadıklarımız, okuyamayacaklarımız var. Yazar olarak her okuduğumuzdan yeni bir yol, yeni bir iz öğrenebiliriz. Gel gelelim, adını taşıdığım birini anlatmaya kalkışınca iş sarpa sarıyor biraz. Bu biri, örneğin 49 yaşında imgeler diye tutturdu. İnsanın kendine göstermek istediği kendi imgesini, başkalarına iletmek istediği kendi imgesini, başkaları üzerine kurduğu imgeyi, başkalarının kendi üzerine kurmuş olabileceği imge üzerine kendi kurduğu imgeyi inceden inceye ayırmaya çalıştı. Çalışmalarını sürdürüyor da. Ne ki bu imge geliş gidişi sonunda bir çılgın halay oluyordu. Bu düşüncesinin uzantıları, sonuçları, uygulamaları şimdilik bir yanda kalsın. Ama bu yazıda yazılmak için üşüşüp itişen, sıraya girip sırayı bozan bir düşünceler akını içinden hangilerini seçmeli? Bu yazılanlar, yazarın yaptığı seçimdeki bilinçlilik, bilinçsizlik oranı ne olursa olsun, Karasu'nun kendi üzerine, başkalarına gösterilmek için kurduğu imgeyi oluşturmayacak mı? Bu da kendisini tanıyanların, hele az tanıyanların, özellikle tanıdığını düşünmekle yetinenlerin, kurmuş olabilecekleri imgelere gene kuramsal olarak aykırı, biraz daha aykırı, çok daha aykırı düşmeyecek midir? Yazar, kurar. Bu herkesçe bilinir. Okurlar ne yaptıklarını her zaman düşünmüşler midir? Bilge Karasu adlı biri üzerine yazılacak bir metni olsa olsa, bak böyle düşündüğünü ya da böyle duygular beslediğini hiç bilmezdim denmesine yol açacak türden açığa vurmalar kurtarabilir. Örneğin bir yerlerde yazdığımız Karasu'nun kendi yaşamı içinde de doğru. Bu adam soyunmak çok gerekli, vazgeçilmez sayılabilecek 3-4 parça şey dışında evini, çevresini dolduran her şeyden sıyrılmak ister. Kimi zaman sevgilerinden, sevdiklerinden bile, kısacası ardında artık bırakmamış bir ölü olmak ister. Çırpınır ama bunu başarmak pek güç olacağı benzer. Örneğin bir başka yerlerde yazdığımız kendi yaşamı içinde de doğrudur. Bu adam farkına varmıştır ki uzunca bir süredir yaşamaya çalıştığı hep şimdiki zamandır. Yaşadıklarının elbet bir sonucudur. Her insan gibi. Ama kendisini dışarıdan bakanın yüzünde gördüğü çöküntüyü kendinin içinde duyması nasıl gerekmiyorsa kendinin kurup duracağı bir geçmişin bu anı yaşadığı sırada kendisini eteğinden çekiştirmesi de gerekmez. Ulu ağaçlar, ulu bir orman geliyor şu anda gözünün önüne. Yüksekçe bir yerdeler. İki arkadaşıyla birlikte. Arabayla güneye iniyorlardı. Araba biraz ötede, yola yakın bir yerlere çekilmişti. Çocuklar oralarda dolanıyordu. Üç kişi düzlükte ilerlemişler, ağaçların hızla aşağıya doğru inmeye başladığı yerin kıyısında duruyorlar. Ellerinde çörek, kurabiye türünden bir şeyler gevip duruyorlar. Arkalarında görkemli bir günün güneşi belli belirsiz alçalıyor artık. Kayran ışık içinde, ağaçların tepeleri ışık içinde. Artlarındaki ağaçlar kamaşan gözlerine koyuca bir serinlik salar gibi. Neredelerdi, ne zamandı bu, ayı, süremi unutmuş hep. Oradan arta kalan tek şey bir güzellik, bir tamlık duygusu. İşte o kadar. Yaşanmış bir an. Yaşam durmadan çözülüp bağlanan, dağılıp toparlanan, bununla birlikte aynı biçimden, kalıptan, karşılıklı konum düzeninden bir ikinci kez geçmeyen bir gidişse, anılarımızı pehpehleyelim, anlatalım, kullanalım canımız istiyorsa, ama onlardan koltuk değnekleri çatmayalım kendimize. Anıların yardımıyla ayakta duruyormuşçasını yaşamak, ulaştığımız bu anın bütün bir yaşam içinde yerini düşünerek yaşamak, ulaştığımız bu anı geçmişe yansıtıp yaşamak yanlış bir iş, der oldu Karasu. Dünyayla, bu anla artık ilişkisi kalmayan, dünyayı yalnız geçmişinin korkuları içerisinden algılayan bir yaşlının ancak anılarıyla ayakta durabildiğini, dahası durmasına yardım edilmesi gerektiğini gördükten sonra, geçmişimizi özümlemesini öğrenirsek, andaçları savurabilir, anıları bir kıyıya itebilir, ilişkileri gerektiğinde koparabiliriz. Yaşam yoksullaşırmış, çevremiz genişlemez, daralırmış. Dahası cenazemizin arkasından yürüyecek olanların sayısı varsın olsun, olacaksa o da. Yaşamayı öğrenmek gerek. Bu hesaplar yararsız. Ya gelecek, der dostları. Gerçek dostları var. Bununla övünebilir. Geleceğini hazırlamak büyük ölçüde elinde olduğuna göre alıklığın gereği ne? Gençliğindeki kadar umursamaz değil artık bu gelecek konusunda. Gene de yıkımın geldiğinde her türlü hazırlığı yaya bırakacağına ya da anlamsız kılacağına inanır. Örneğin, Us sitimini yakından gördü. Ondan korkar. Ona karşı hazırlık yapmak ne demek olabilir ki? Us'u yitik, kendinde bir aykırılık bulmaz. Olsa olsa başkalarının görmekteki, işitmekteki, anlayıp yorumlamaktaki eksikliğine, beceriksizliğine şaşar. Us'u yitiğin çevresindekiler, yakınları, sevenleri, onun aykırılığını kabul etmeyi neden sonra öğrenirler? Büyük güçlüklerle. Ama bunu kabul etmenin de yetmediğini anlamak güç. Bu kabul ettiğimize kendimizi, kafamızı, gönlümüzü ayarlamak gerektiğini, Us'u yitik bizim gibi düşünemiyorsa, bizim kendisi gibi düşünmeye çalışmamız gerektiğini kavramak çok güç. Çoğu zaman gerektiği sırada başarılamıyor bu. Gerçeklik duyumuzu istediğimiz gibi yönetemiyorsak, böyle bir duyumuz olduğundan gerine söz etmeye ne ölçüde hakkımız var? Sorulur. Ölümcül bir hastalığa elden ayaktan düşmeye karşı hazırlık, kafaca hazırlığın dışında temel eğitimlerdendir, der Karasu. Bir kişiyi mi hazırlamak demektir bu, bu olasılıklara karşı? El altında birini bulundurmak mı? Öyle bakınca çirkinleşiyor bu çözüm. Yaşamak değil, yaşadıkça bir şeyler yapıp oldurmak ilginçtir, der Karasu. El altında bulundurulacak kişilerse oldurulmaz. Yoksulluklar içinde bir umut yaratabilmek azımsanacak şey değildir, der. Kendini ya da başkasını öldürmek herkesin başına gelebilecek bir kazadır, diye ekler. Bunun böyle olduğu iyice anlaşılırsa, iyice anlaması gerekenler özellikle böyle tehlikelerle karşılaşmadığı gibi karşılaşmayacağına da her şeyden çok güvenen kimi orta yaşlarını geçkinlerdir. Onlar, hele onlar anlamalı bunu. Kendini ya da başkasını öldürmek çok daha seyrek görülecek bir şey olur. Sayıklar gibi sıralar böyle sözleri içinden. Oysa kendince çok sağlam bir bağ kurmaktadır aralarında. Susar sonra, önüne bakar. Ben bunları yazarım. Seviden, yaşamın içinden katmer katmer bir yeni yaşam çıkarmak olan seviden, hiç açmadık burada. Sırası gelecek. Kediler de dursun köşelerinde, uslu bir taslak olsun bu. Geçen gün gülmeyi unuttuğumun farkına vardım, diyordu. Abartıyor. Bir adama anlatmak, sayfalar, kitaplar, şeritler dolusu ya da birkaç tümce, birkaç çizgi. Ne biri yeter, ne öbürü. Belki ikisi de gevezelik. Okuyan karar verir. Elbet, kendi hesabına. 1981. Kitabın sonu, 5 Kasım 2008, sayfa 94.